Ayrım 6. Ona katılmak. Erol Toy, sayfa 64. İstanbul'un kişiliği. Sultan II. Mehmet'in 29 Mayıs 1453 günü ele geçirdiği Bizans, sur içinde bir cami, sur dışında Eyüp, Beşiktaş ve Üsküdar'da bir avuç Müslümanıyla 1.450.000 kişilik bir kenttir. Osmanlı kuşatması sırasında taşınabilir varlığını yüklenerek kaçabilenler bu nüfusu 1 milyonun altına düşürmüş, İstanbul'a dönüşen Bizans, ilk evrede kaçanların yerine konan Tımarlı, Zaim ve Cebelilerle onları izleyen ailelerince kısa sürede eksiğini kapatmış. Ve İstanbul 1453 yılında 3'te 1'i Müslim, 3'te 2'si gayrimüslimlerden oluşan 1 milyon 450 bin kişilik başkentliğini sürdürmüştür. Artık İstanbul'un kimliğini tam değerlendirmek için bir de 1950 sayımına bakalım. Toplam nüfus 1.385.000, Müslim 450.000, gayrimüslim 935.000. Güncel İstanbul kimseyi yanıltmasın. O 1946'da başlayıp 50'lerde ivme kazanan endüstrileşme çabası, 1949 sonrası İsrail, 6-7 Eylül 1955'i izleyen Rum göçleriyle son 30 yıllık gelişmenin oluşturduğu bir eserdir. Ama 1950 sayımının kent ölçeğinde sonuçları bütün yorumlara açıktır. Belki bunların ilki de 1453'ten 1950'ye 500 yıl geçmiş İstanbul'un Bizans kişiliği hiçbir biçimde değişmemiştir biçiminde olabilir. Utanç verici işgale, saltanat şurasıyla alkış tutması, yabancı teğmenleri, anlı şanlı generallerine, tıfıl kavasları, kelli felli nazırlarına amir sayması, hatta gün görmüş, umur sürmüş aşiftelerinin, işgal subaylarının kolunda caka satması da kılıç hakkıyla esir şehinin insanları çaresizliğine yorumlanabilir. Ama hilafet ve saltanat uğruna yıllardır savaşa savaşa tükenmiş 13,5 milyonluk nüfusundan elinde 9 milyon kadın, yarısı gadi, yarısı yaşlı ve çocuk, 4,5 milyon erkeği kalmış, ondan ancak işgal askerleri kadar 1 milyon süngü çıkarabilen Anadolu tümüyle baş kaldırmış. İstanbul'un içinde karakol cemiyetiyle MM grubunun olağanüstü yiğitlikleri dillere destan iken pek çok münevveranın Amerika, İngiliz, Fransız mandaları arasında volta atması Bizans kişiliğinden gayriye yorulabilir mi? Ama İstanbul Bizans, Bizans İstanbul'dur. Yabancı işgalinde kuzuya dönen İstanbul, Anadolu'nun kararı karşısında aslan kesilir. Anadolu ve Rumeli madalyonun yüzü ise İstanbul tersidir. Ve İstanbul'un 1923 künyesi bu şiddet ve celalin gizemini açıklamaya yeter. Her yerde her zaman olduğu gibi varsıllarının terkiyle 830 bin kişiye düşmüş toplam nüfusunun 385 bini Rum, 130 bini Ermeni, 85 bini Yahudi, 55 bini Beyaz Rus, 50 bin sefaret ve ticaret erbabı ecnebi, 125 bin kadar da erkeklere ya savaşlarda öldüğü, ya Rumeli göçlerinde öldürüldüğü, ya da Anadolu'ya geçtiğinden çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere Müslüman Türk'ten ibarettir. Amerikan, İngiliz, Fransız, İtalyan, Bulgar, Romen, Rum, Ermeni, Arap, Kürt, Sırp ve Osmanlı dillerinde eğitim yapan 750 ilk, 600 ortaokul ve 500 lise vardır. Darülfünun ülkenin tek üniversitesidir ve yaklaşık 300 bin okuryazara sahiptir. Ankara, emperyalizmin bütün işlerini söken Kuvayi Milli'nin kalbi olabilir. İstanbul, 20 yüzyıldır dinlerle mezheplerin şer'i kâbesidir. Daha açığı, Anadolu ilklerine kadar millici ve bu nedenle cumhuriyetçi. İstanbul bütün inanç ve özellikleriyle ümmetçi, hilafetçi, saltanatçı ve işbirlikçidir. Rum Patriği Fener, Ermeni Patriği Kumkapı, Hahanbaşı Kule Dibi ve Halife-i Ruhi Zemin Yıldız'dan dünyaya nizamat vermektedirler. Anlaşılan o ki, Büyük Millet Meclisi'nin saltanatı kaldırması, Halife Sultan Vahidettin'in İngiliz sığıntılığına sıvışması İstanbul'u hiç etkilememiştir. İşgal sona ermiş, kışlalara Türk bayrağı çekilmiş, karakullarda Türk askeri nöbete girmiştir. Ne var ki uluslararası şirketler büsbütün çoğalmış, ticaret uluslararası boyutlarda yükselmiş, her türlü hizmet sektörü gelişmiş, lüküs hayat işini bilenlerin yaşam biçimine dönüşmüş, din merkezliği hilafet şemsiyesi altında güvenceye kavuşmuştur. İstanbul bu haliyle bir düşkentidir. Elektrik, su, tünel, tramvay, telefon, telgraf, fabrika, banka, para, sanayi, ticaret, saray, otel, lokanta, kafe, birahane, gazino, opera, tiyatro, hatta sinema vardır. Bilinç, onur, insanlık kalmamıştır. İstanbul Cumhuriyet'e karşı. Bu nedenle Mondros ve Serv'deki emperyalizm kucağına alkış ve törenle oturan İstanbul, Mudanya ve Lozan'daki Anadolu'nun koluna girmeye direnmektedir. Ona göre Anadolu, görev, yetki ve sorumluluğunu aşmakta, dünyanın efendilerini sopadan geçirdi diye kendi efendisine kafa tutmaya kalkışan etraki bir idrak, idraksiz Türkler bir mahruptur. İstanbul her şeye dayanır, haddini bilmez diye asla. Müslüman dünyanın başı, halifenin kutsal asasını, saltanatın görkemli tacını ekleme şenliğine hazırlanırken, Cumhuriyet Bayramı'na çağrılmak katlanılır şey midir? Kör kulun, bağımsızlık filini tanımlaması pek hoş. Türkiye Büyük Millet Meclisi duvarına koskocaman egemenlik kayıtsız koşulsuz ulusundur yazmışsa da 21 Eylül 1920'de yayımladığı beyannamede emperyalist devletlerin devlet ve milletimizi hayatına açıkça kastetmeleri sonucunda yasal savunma için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi şimdiye kadar değişik gerekçelerle açık ya da dolaylı biçimde ilan ettiği amaç ve inançlarını bir kez daha bütün dünyaya sunmak için şu beyannameyi yayınlamayı gerekli görmüştür başlangıcıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ulusal sınır içinde hayat ve bağımsızlığını sağlamak ve hilafet ve saltanat makamını kurtarmak amacıyla kurulmuştur güvencesini bütün dünyaya açıkladığına göre cumhuriyet ilan edemez. Madem ki düveli muazzama Lozan'da hayat ve bağımsızlığı bağışlayıvermiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ödevi hilafete saltanatı eklemekten ibarettir. Elbette bir savaşın içinde bazı taktikler uygulanabilir. Padişah kaçınca egemenliği gerçek güç odağının kullanması doğal sayılır. Ama kurtuluş gerçekleştiğine göre eski biçimiyle tahtını kurulmalıdır. Anlaşılan İstanbul beyannamenin sadece işine gelen yerini okumakla yetinmiştir. Oysa İstanbul'un sevinçle karşıladığı o tümce, buna göre hayat ve bağımsızlığını biricik ve kutsal emel bildiği Türkiye halkını emperyalizm ve kapitalizm baskı ve zulmünden kurtararak irade ve egemenliğin sahibi kılmakla amacına ulaşacağı inancındadır diye tamamlanmakta. Üstelik bu bildirgeden 3 ay sonra aynı meclisin kabul ettiği anayasanın 1. maddesi egemenlik kayıtsız koşulsuz ulusundur diye azim ve kararını şeddelemektedir. Besbelli İstanbul kaçan Vahdettin yerine Abdülmecid'in halife seçilmesini saltanatında geri geleceğinin güvencesi saymıştır. Ve çok fena yanılmıştır. Ona göre Ortodoksların koruyucusu Rusya, Protestanların güvencesi İngiltere, Katoliklerin sığınağı Fransa, Gregorion, Yahudi ve herkesin ağlama duvarı Amerika karşısında tek başına kalmış, yoksul, yoksun ve zavallı Anadolu neyleyebilirdi ki? Oysa Anadolu kararını çoktan vermiştir. Egemenlik kayıtsız koşulsuz ulusundur. Teslimiyet beşiğinde ninni dinleyenler düveli muazzamaya isyan düşlerine girse, karabasanlarla uykularından fırlarlar. Oysa Anadolu son 200 yıldır ilk kez kendi istencini dayatmanın güç, karar, bilinç ve doyulmaz tadına çoktan erişmiştir. 29 Ekim 1923 sabaha karşı Harbiye'den Altınboynuz hariçle Firuze Nehir Boğaz'a, Selimiye'den Güzel Marmara'yla adalarına doğru gümbürdeyen toplar, hem minarelerde okunan ezanları hem denizin uzak ufkundan Süleymaniye'nin kurşun kubbesine yansıyan tan ışınlarını selamlarken İstanbul'un bütün umut, heves ve düşlerini kursağında bırakıyordu. O topların anlamı çok açıktı. Cumhuriyet egemenlik taşını bir daha çıkmamak üzere halkın başına geçirivermiştir. Cumhuriyetçiler alkış bağırı sokaklara dökülüp halay, horon, fener alayları düzerken saltanatçılarla hilafetçiler karalara bürünüp yataklara düşerler. Ama asitane aydınları her türden egemenlik şokuna şerbetlidirler. Kaç yüzyıldır elleri dar-ı fenadan dar-ı bekaya, bu dünyadan öte dünyaya göçen padişaha kaside düzerken ağızları padişahım çok yaşa diye yenisine gazel söylemeye alışkındır. Bu yüzden çok çabuk toparlanacak ve bütün alışkanlıklarını ters yüz eden eski kullan etraki bi idrakin meydan okumasını gürül gürül yanıtlamakta gecikmeyeceklerdir. Artık İstanbul'un saltanatçı hilafetiyle Ankara'nın milliyetçi cumhuriyetinin çatışma saati gelip çatmış, her iki tarafta vurucu güçlerini cepheye sürmüştür. Hilafetçilerle saltanatçılar cephesinin silahşörleri ard arda ortaya çıkar. Darülfünun uleması, cismani gücü olmayan ruhani liderliğin iktidarı söz konusu değildir fetvasını basmakta duraksamaz. Baro daha da ileri gider, saltanatsız hilafet yasasız devlet gibidir. Basın her zamanki sutre gerisi numarasıyla kendi adına heveslileri konuşturur. Hamidiye kahramanı Mondros başmurahası Anadolu direnişinin önderlerinden ilk meclis hükümetinin başı Rauf Bey, cumhuriyet aceleye getirilmiştir. Önce iyi düşünüp doğru dürüst bir anayasa yapılmalı, rejim değişikliğine ondan sonra gidilmeliydi. Çünkü her cumhuriyet kayıtsız koşulsuz ulusal egemenlik değildir. Ama her ulusal egemenlik zaten kayıtsız koşulsuz cumhuriyettir der demez manşetlerdedir. Artık yaylım ateşe geçmenin koşulları hazırdır. Hele Ankara'nın yayın organı diye bilinen gazetelerle Ankara'nın sadık yari diye tanınan kalem ve düşünce erbabı bile aman canım şimdi bunun zamanı mıydı demeye başlayınca hür basına gün doğar. Osmanlı münevveranı bir daha coşmuştur. Anadolu olağanüstü bir yenginin onuruyla güçlüdür. Ama ticaret, bilim, kültür ve hatta siyasetin pazarı, buna bağlı olarak da dünyada geçerli her türden para İstanbul'dadır. Ve Anadolu Kanara'ya kelle sürerken İstanbul saltanat kayığında safaya dalmıştır. Ama yerler esmektedir o saltanatın yerinde. Elbette bir gün uyanıp yitirdiğini arayacaktı. Ne yazık, iş işten geçmiştir. Anadolu özgürlük ve bağımsızlık kanatlarını açmış, evreni fethi hazırlanmaktadır. Onun çelik pençelerinden hilafeti kurtarabilseler, devletlerini kurtaracaklardır. Din devleti, hukuk devleti. Zaten temel çelişki budur. Eğer toplumsal yaşam Tanrı'nın eskimez, değişmez ve değiştirilemez yasalarına bağlıysa, adı, adılı, biçimi ve işleyişi ne olursa olsun din devletinde, Tanrı'nın kayıtsız koşulsuz egemenliğindesiniz. Eğer insanların fikir ve düşüncelerinden doğmuş, eskidiğinde yine insanlarca değiştirilebilen yasalarla düzenlenmişse, hukuk devletinde ulusun kayıtsız koşulsuz egemenliğiyle kucak kucağısınız demektir. Örneğin, Vatikan tartışmasız bir cumhuriyet ama kaskatı bir din devletidir. İngiltere adı üstünde Büyük Britanya Krallığı ama tam anlamıyla bir hukuk devleti. Din devletinde yasaları Tanrı yapar, vekili rahip, haham, lama, papa ya da halife, İster soya çekimde, ister demokratik seçimle gelsin, yetkisi tanrısal, hükmü şeriattır. Hukuk devletinde kral ya da başkanın yetkisi de, kararı da yasadan kaynaklanır. Öyle olduğu için bilim gelişip teknik yükseldikçe toplumsal gereksinimler de çoğalır, çeşitlenir. Ve yasalarda o değişimle gelişime uygun değişiklikler kaçınılmaz olur. Hukuk devletinde bu yasa koyucu çoğunluğun parmak hesabıdır. Din devletinde ise bilimde, teknikte, değişimle, gelişimde Tanrı yasalarına uymaya koşulludur. İnanmazsanız Molla takımının atomun nasıl parçalanacağından, uzayda nasıl gezileceğine, zinanın nasıl saptanacağından, kesinlikle haram faizin kar payına nasıl dönüştürülerek kitaba uydurulacağına varan yorumlarına bir göz atın. İster istemez toplum adına hukuken hizmet verir. Dünün muzaffer Türkiye'sinin seçeneği önündeydi. Ve o seçimini gözünü bile kırpmadan hukuk devleti olarak yaptı. Yazık ki toplum o yengiden 84 yıl sonra bugün kendi yönetenlerinin beceriksizliği yüzünden yine aynı seçenekle karşı karşıya bırakıldı. Osmanlı son demlerine özenen herkes dersini iyi çalışmalıdır. Tarih tanıktır ki bir toplumu verdiği kararı yinelemeye zorlayanlar ilkinde ödenen bedeli çok daha ağır olarak öderler. Yüreği el verene hodri meydan. O günkü ders adetin hafsalası bunu alamazdı. Alamaması doğal karşılanmalı. İstanbul Evliya Çelebi'ye göre Süleyman'la Sabah Melikesi Belkıs, Sarayburnu'nun onurlandırdığından beri dinle aydınlanmış, buna bağlı olarak şeriatın iliklerini işlemesi için çağlar değişmiş, İstanbul değişmemişti. Doğru mu İmparator Konstantinus, İznik Konsili'nde Patrik seçilip başındaki taca eline tutuşturulan asayı eklediğinden beri Bizans bir din devletiydi. Fatih Sultan Mehmet'le haham başısına, Kanuni Sultan Süleyman'la halifesine kavuşunca din merkezliğini büsbütün pekiştirdi. Çünkü Ortodoks ve Gregorian patrikleri zaten Bizans'ta yaşıttılar. Kanuni'den sonra ise imparatorluk tacı hilafet hırkasıyla tamamlanmış, Bizans yeniden bütün görkemiyle dünya tahtına kurulmuştur. Hoşgörü, duygusallık, geniş yürek, insancıl yaklaşım safsata. Toplumun yaşama biçimini Tanrı buyruğu üzerine kurduktan sonra hükmü, halife, papa, patrik ya da hahamın vermesi önemli mi? Değilse İstanbul'un Bizans, Bizans'ın İstanbul oluşunun gizli avuçlarınızın içinde. Şeriat ve hakikat. Şeriata doğmuş birinin hukuk düzenine alışması, kendini aşması ile mümkündür. İnsanın çok şeyi aştığı ama kendini kolay aşamadığı bir gerçektir. Tanrı kulluğunu benimsemiş bireyin onun kelamını yargılamaya kalkışması, yargı bir yana yorumlamaya kalkışması inancında eksiklik anlamı taşır. İslam'da ruhban yoktur. Yani Tanrı elçisinin dışında hiç kimseye kendisiyle kulları arasında köprülük görevi vermemiştir. Aynı açıklık ve kesinlikle tefrika, ayrımcılık da yasaktır. Şimdi biri bu tarikatlar neyin nesi diyebilir. Her birinin balta kesmez yobazlığını bir yana bırakın. Her biri şimdi oldukları gibidir. Cübbeli, sarıklı. Anonimini, keleklerin parasını meleklerle yiyen patronların götürdüğü kooperatifi, biraz daha işlevli ticari şirketi. Ama inanmış kulun Tanrı adını duyduğu an hiçbir akıl deneyine girmesi mümkün değildir. Sağcı, solcu, ideolojik, teolojik kanıtlanmış doğru olarak inanç haline gelmiş hangi kuram ne zaman akla vurulabilmiş ki? Geçmişi 3, şamanizm hatta totemizmden alınırsa 30 bin yıla dayanan tabular tartışılsın. Ayetler bir nice akla çağrılarla çağrılasın. Tanrı sözünün yargılanamayacağına inanan birey hiçbir biçimde vekilinin hükmünü de tartışamaz. Çünkü tartışmanın temelinde kuşku vardır. Tüm saltanat heveslilerinin bir pundunu bularak din başı da olmayı ya da öyle görünerek kitleleri kandırması bu yüzden olsa gerektir. Çünkü dinde kuşku inkardır. Bu kural bütün din ve mezheplerde geçerlidir ve elbette bütün kullar içinde. Oysa kuşku aklın anasıdır. Akıl ise eninde sonunda bilime varır. Bilimle dinin uzlaşmaz çelişkisi de budur. Artık bir gerçeğin altını kalın kalın çizebiliriz. Fıkıh, şeriatın elverdiği ölçüde sünnet-i nebi, icma-i ümmet ya da kıyas-ı fukaha yollarıyla dini çağdaş yaşama uydurmaya ne kadar çalışırsa çalışsın, ortodoks bir imam, hele biraz da cerbezeli ise kitaba göre her şeyi doğasına döndürüverir. Çünkü sure veya ayet olarak inmiş tanrısal yasalar kul tarafından tartışılmaz. Değişmez ve değiştirilemez olduklarından kendi meal ve tanımları dışında hiçbir durum ve uyum için değişik biçimde de yorumlanamazlar. Artık aynı molanın salt, ehli takva veya tariki değil, adının başında ulemalığın bütün ünvanları bulunan yorumcuları da, İslam'ı ılımlı ya da zulümlü uygulamaya kalkan siyaset erbabını da, münkir ve mürtet saysa hatta o kadarıyla da yetinmeyip kendini Tanrı'nın yerine koymaya kalkıyorlar. Bu dinden çıkmaktan, Tanrı'ya ortak koşmaktan bile biter bir günahtır diye suçlarsa haksız mı? Haksızsa ortalıkta kol gezen bunca irtica, nüfusun %99'unun Müslümanlığı savlanan Türkiye topraklarının diğer dinler için bir misyon alanı olması anlaşılabilir de İslam adına fetva verenlerce darül harp, savaş sayılması neyin nesi? Tasavvufun derin ve geniş deryasını daima hevesi kursağımızda kalsın. Yeniden dünya işlerine dönüp bazı karşılaştırmalar yapalım. İki devlet biçiminin de iyisi, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve adaleti vazgeçilmez görür. Ama şeriatın ilkeleri Allah içindir, hukukun ilkeleri insan için. Din devletinde yöneten Aristo'dan beri çobandır, yönetilen sürü. Hukuk devletinde Lao Tzu'dan beri yöneten de, yönetilen de insan. Hukuk devletinde ayrımsız herkes yasalar önünde eşit yurttaştır. Din devletinde herkes Tanrı katında eşit kul. Örneğin İslam dini için Müslim cennetlik, gayrimüslim cehennemlik kul eşitliğine sahiptir. Hristiyan dini için artık ahitler birleştiğine göre kendi müminiyle birlikte Yahudi de cennetlik, İslam'da içinde öteki dinlerle inananlar cehennemlik kul. Hemen her dinde cennetliklerde ödevini tam yapan erkek, eksik bırakmak zorunda bulunan kadın diye ayrılır. Hepsinde ödüllendirilen soy, ırk ve ulus vardır. Sapkın soy, ırk ve ulus vardır. Din devletinde cezalar kısasa, diyetler kaseme dayanır. Hukuk devletinde çağdaş düşünce ürünü yasalara, hukuk devletinde insanların ödev, yükün ve sorumu kadar hakkı da vardır. Din devletinde kendine, çevresine, elçiye ve Tanrı'ya karşı ödev, yüküm ve sorumu. Çünkü göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır. Bakara 107. Ve ancak o mülkiyetin üstüne göklerin ve yerin Rabbidir. Rad 16. Değişik ufuklara bakmanın anlamı ve değeri olamaz. Doğu da batı da Allah'ındır. Bakara 142, Müzzemmil 9. Varlıklara rızkı veren odur. Dilediğini artırır, dilediğinden kısar. İnsanı adi bir sudan yaratan Mürselat 20 da odur. Gerekçesi tartışılamaz. Varlıklar onun tarafından, onun mülkünde, ona yararlı kulluk, hizmet de diyebilirsiniz, eylesinler diye yaratılmıştır. Gerçi ona akıl verilmiştir ama bu akıl hizmeti bilinçli, kulluğu yararlı kılmak içindir. Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet 36. Hayır. Bütün öğütler, bütün uyarılar iyilik ve dayanışma içindir. Çünkü inanan ve iyi işler yapanlara altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Bürüç 11 ve daha yüzlerce ayet kulun Tanrı'ya hizmet için yaratıldığını belirtir. Bu ödev, yükün ve sorumun tüm kural ve koşulları bazen çok açık, bazen geçmişin kırım, kıyım ve yıkımı ya da erinç, gönenç ve mutluluklarıyla bezenen örneklerle belirtilir. Bazen batıni büyüsüne kanat çırptıracak kadar gizemli ayetler de anlatılmış. Bazen harici sufiyi isyana sürükleyecek kadar açık ayetlerle ölüm ve dirimin bütün alanlarını yarar kulluğun tartışılmaz, değişmez, değiştirilemez yasalarıyla düzenlemiştir. Bu yüzden birey, toplum, doğa ilişkileriyle çelişkilerinde insan akıl ve vicdanı ancak ayet ve hadisin bulunamadığı kıyas ve icmada işe karışır. Hukuk devletinde ise tartışılmaz, değişmez, değiştirilemez kişi inancı yaşamın hiçbir alanına nizamat veremez. İnsan aklının ürettiği her sorun yer, durum, duruş ve konuma göre yine insan aklının gösterdiği yol, yöntem ve yasalarla çözümlenir. Eksiği tamamlanır, fazlası törpülenir ve toplumla yargıcın akıl ve vicdanına uygun hale getirilir. Bağdaşmazlık. Bu nedenle gerçek bir hukuk devletinin dinle, gerçek bir din devletinin de çağdaş hukukla bağdaşması olanaksızdır. Yaptık oldu. Fırsat ele gelmişken yaparız olur kafasındakiler İstanbul'un 84 yıl önce düştüğü karabasanlardan çok daha beterine yuvarlanmaya koşulludurlar. Çünkü o İstanbul münevveranı son 2000 yıllık yaşamında Fatih, Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemi dışında hukuk devletiyle hiç karşılaşmamıştı. Günümüzün şövalakları ise bunca yıllık ömürlerinin bir gününü dörtbaşı mamur şeriat egemenliğinde geçirmemişlerdir. Ama İstanbul'un tek gerekçesi bu değildir. İstanbul Darülfünun'un bütün müderrisleri halife, padişah tarafından atanmış, biat törenlerinde sadakat andı içmiş, selamlık resimlerinde bağlılık sunmuş, maaş, ulufe ve pişkeşlerini hünkârın teveccühü sağlamıştır. İstanbul'da dava vekilliği ya da avukatlık her zaman imtiyaz olmuştur. Her imtiyaz gibi baroya yazılmak da padişahın izniyle mümkündür. Basına gelince gazete çıkarmak sadece imtiyaza değil, ayrıca ödenek de istemektedir. Yani besleme basın sonradan icat edilmiş bir şey değil. Halife padişah gazete çıkaracak olanlara izinle birlikte kuruluş masraflarını da bağışlar. Sonra her ay düzenli ödenek aktarır. Hoşlandığı yazıları ayrıca ödüllendirir. Hoşuna gitmeyenlerin ödeneğini kısar veya keser. Hoşuna gitmeyeceği varsayılanları da sansür memurları yayına onay vermeden önce bir güzel ayıklar. Bu işgüzarlık Halife Sultan Abdülhamit döneminde o kerteye varır ki Hakan'ın burnu büyük diye saray burnunda yangın çıksa, kireç burnuna gemi çarpsa semt adı verilemez. Yıldız Sarayı'nda oturduğu için gökten yıldız yağsa sözü edilemezdi. 1908 meşrutiyetinin ilk dönemi sansür zindanına açılmış bir penceredir. Ama havalandırma çok sürmez. Bazı gazeteciler saraydan beslenerek hükümete karşı yayına girişince sansür memuru yerine infaz memuruyla burun buruna gelir. İşgal İstanbul'unda ise tüm ipler itilaf temsilcileriyle yakın durabilenlerin elindedir. Elbette bütün gelir ve bahşiş kaynakları da. Saltanat kaldırılınca ödenekler akarken damlamaya başlar. İşgal bitince dış kaynaklı gelirler kurur. Halife eksiği tamamlamaya hazırdır. Ne ki onun ödeneği de Ankara'nın elindedir. Ve Ankara'nın demeç, gözdağı ve öğütten başka bir şey vermeye niyeti yoktur. Değirmenlerinin suyu kesilenlere, tecimsel ilişkileri bozulan oda, borsa, banka ve bankerleri de ekleyen İstanbul, genel görünümde neredeyse bütünüyle halifenin çevresinde kilitlenmiş, Anadolu çınarı yaş bir fidanken istediği yöne eğmenin hazırlığına girmiştir. Ama bir şeyi unutmuştur. Kuvayi milli, kul, asitane, münevveranının sandığı ya da görmek istediği gibi belki etrakı bir idraktır. Ama kurtuluş savaşçıları yürekleri yurt kaygısıyla titreyerek eski kimlik ve kişiliklerinden soyunup kuvayi milliyi bütün bir dünya ile baş edebilecek bir ulusal kurtuluş savaşına dönüştürecek bilinç, bilgi ve birikime sahip son Osmanlı ilk cumhuriyet aydınlarıdır. Ve onların birikimini geleceğin aydınlığını da ekleyen cumhuriyet ise çoktan din devletinden hukuk devletine geçişin köprülerini kurmaya koyulmuştur. Hilafet elden gidiyor. İstanbul yaş fidanı zamanında eğemez. Hilafet hırkasını, saltanat tacını kısa sürede ekleyemezse cumhuriyet çınarının gölgesinde hilafetin barınamayacağını anlamıştır. Çünkü yüzyıllar boyunca Osmanlı için diğer eyaletlerden ayrımsız bir sömürge gibi görülen Anadolu, ulusallığın bilincine erişmektedir. Kurtuluş Savaşı, yurdun dinden de, ırktan da önemli olduğunu öğretmiş. Wilson ilkeleriyle işgalin bir iyice kolaylaştırdığı ayrışma, yerini hiçbir kolayca aklın, hiçbir mantık kabına sığdıramayacağı olağanüstü bir direncin dayanışması gerçekleşmiş. Akşam Rum yatan Pontusçusundan, Ermeni yatan Hınçakına sabah Müslüman Türk kalkarak kuvaç kesilmiş. Müslüman Nasturi, Sünni, Alevi, Kürdü, Kirmanı, Lazı, Çerkezi, Boşnağı, Pomak, Yezidisi, Arap uşağıyla bütün bir Anadolu tek yürek, tek bilek ve tek istekte buluşan imtiyazsız, sınıfsız bir kitle, yepyeni bir ulus ve Türkiye Cumhuriyeti adında bir devlet oluşturmuştur. Ve bu yeni ulus, kanla irfanla kurduğu cumhuriyeti her gün biraz daha bağrına basmakta, her geçen gün bilinçle tadına vardığı yurttaşlığa daha bir titizlikle sarılmakta duraksamamış. Kapitalizmin emperyalizminden söke söke aldığı egemenliğini hiçbir heves ve dayatmanın örseleyemeyeceğini ispatlamıştı. Ahı gitmiş vahı kalmış Osmanlı'nın sözü mü olur? Halife, dayatmaya kalkışan kullarından daha uyanıktır. Şantaja başvurur. Ankara daha ileri giderse istifa edecektir. Bir cayırtı kopar ki dinlemek kulaklara, izlemek gözlere seza. Londra'daki etnik, mistik ve sömürge valilerinin izni kadar politik derneklerden, Moskova'daki bolşevi ve sosyetik mollalıklara kadar sureti haktan görünme çabasındaki bütün kişi ve kuruluşlar ayağa kalkar. Daha düne kadar Kemalist kuruluşçuları destekleyen Müslüman alemi görünüşte anında saf değiştirmiş, halifenin ardında saf tutuvermiştir. İstifa şantajı cumhuriyeti fazla ırgalamamıştır. Çünkü Anadolu fetvasını önceden almış, kararını çoktan vermiştir. Bir kafiri veli edinen bir adam mümini halife olamaz, tahttan indirilmiştir. Ama saltanatsızlığın üstüne bir de halifesizlik İstanbul Barosu'nun saygın başkanı Lütfü Bey'in tüylerini diken diken etmeye yetmiştir. Derhal Tanin gazetesine koşar, halifeyi rüyü zemine açık mektup döşenir. Gönül istiyor ki bu istifa sözü ebediyen gömülsün kalsın. Çünkü dünya için bir musibet olur. Ağa Han'la Hindistan Müslümanlarının İngiltere'deki lideri Seyit Emir Ali, Başbakan İsmet Paşa'ya hilafete iyi davranılmasını öğütleyen ortak bir mektup yazarlar. Biri İsmaili toplumunun lideri, öteki Hint Müslümanlarının şefidir. Daha önce Kurtuluş Savaşı için yardım toplamış, Lozan Anlaşması'nı tarihte ilk kez bir Müslüman toplumunun Batı'nın büyükleriyle eşitlik çerçevesinde bir antlaşma imzalama akıl ve direnci İsmet Paşa'nın becerikli siyasetinin ürünüdür övgüsüyle göklere çıkarmıştır. Yeni Türkiye'nin sarayın zorbalığına ve en çok da dış kaynaklardan bu yolla uygulanan entrikalara karşı bir engel oluşturmasını hiç kimse kınayamaz gerekçesiyle çok yakın dostluklar göstermişlerdir. 5 Aralık 1923'te sekreterleri Said S. Muhammedi'nin ağzından İslam aleminin dayanışma ve organik bağlarını korumak için halifenin ruhani imtiyazlarını kesin surette düzenli ve yasal bir esas üzerine saptamak gereğini dile getiriyorlarsa elbet bunun bir anlamı olmalıdır. Anında çok kalabalık bir koronun ağzıyla yorumlanan ve havada, suda, yolda, belde, dağda, taşta yankılanan anlamı 3 sözcükten ibaret hale gelir. Din elden gidiyor. İşin ilginç yanı bu saflaşma ve yaygaranın zamanlamasıdır. 19 Mayıs 1924'te İstanbul'da TBMM Başkanı Fethi Bey ile Irak Yüksek Komiseri Sir Percy Cox Musul sorununa çözüm bulmak için bir araya gelirler. Görüşmeler 5 Haziran'da uzlaşmazlıkla sona erer. Sorun Lozan Anlaşması'nın gereği 20 Eylül'de Cemiyet-i Akvam'a taşınır ve her iki tarafın askerleri de birbiriyle çatışarak mevzi kazanmaya uğraşır. Türk birliklerini durdurmak için ultimatumlar verilir. Geçici sınırlar belirlenirken iç barış sarsılır. İstanbul, Anadolu'yu da efendilerinde yitirmişti. Ama efendilerinin sömürgelerinden kullarına sarılmakta hiçbir sakınca görmüyorlardı. Kurtuluş Savaşı'na karşı olmayan ama hilafet ve saltanatın sonunu getireceği kesin, cumhuriyete başından beri şiddetle karşı çıkan Tanin, ikdam ve tevhid-i efkar, mektup daha Başbakan İsmet Paşa'nın eline varmadan koro halinde yayınlarlar. Ankara solosunu duyurmakta gecikmez. O mektubu İstanbul gazetelerinden okumak zorunda kalan Başbakan İsmet Paşa hemen TBMM'ne başvurur. Meclis sorunu görüşmek üzere toplanır. 8 Aralık 1923 tarihli gizli oturum bittiğinde Ankara'nın kararı açıklanır. Cumhuriyet'in ilk İstiklal Mahkemesi İstanbul için kurulmuştur. Vaveyla'nın yanıtı mahkeme başkanı Cebeli Bereket Milletvekili İhsan Bey'in ağzıyla verilir. Bazı kışkırtıcıların yine eskisi gibi fesat çıkarmaya başladığını, Cumhuriyetimizin varlık ve ilkelerine aykırı davrananlarla girişime kalkışanları yürürlükteki yasaları uygulayarak cezalandırmak üzere kurulduklarını açıklarlar. Çünkü Cumhuriyet, çağdaş uygarlığı yakalamak, hatta aşmak, azim ve kararının hazırlığına çoktan girişmiştir. 6. ayrımın sonu, sayfa 76.